Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk üstadım.
Hocam geçen haftalarda Viktor Frankl'ı bitirdik.
Evet.
Onunla alakalı hocam birkaç notunuz varsa söylemek istediğiniz onu söyleyelim alalım. Ondan sonra inşallah yeni bir varoluşçu psikolog Rollo May'e geçeceğiz.
Evet, Viktor Frankl'la ilgili olarak anlamı vurgulaması bakımından çağımızda günümüzde olağanüstü derecede ilgi gören psikologlardan birisi olduğunu söylemek lazım. Tasavvuf açısından bakıldığı zaman anlamı vurgulaması bakımından diğer psikologlardan ayrılıyor. Özellikle davranışçı ve psikanalitik çizgide olan psikologlardan ayrılıyor.
Onlarda anlam diye bir şey yok değil mi hocam?
Onlarda anlam yok. Mesela diyelim ki Freud'un Napolyon'un kızının yazdığı mektup var. İnsan yaşamının anlamını sorguladığı andan itibaren hastadır diyor yani.
Hocam şöyle bir şey var. Bu alemde kendinin farkında olan tek varlık insan. Diğer hayvanlar kendinin farkında değil. Ölümden de haberleri yok.
Evet.
Doğuyorlar. Yani böyle körü körüne bir hayat gibi bir şey.
Programlı bir hayat. Evet, onlar o program çerçevesinde hareket ediyor. Mesela diyelim ki arılar peteklerini hep 6 gen yapar. 5 gen ya da 7 gen yapan yok.
Bir kere de şöyle yapayım ne olacak canım? Yıllardır böyle yapmaktan bıktık diye yok.
Onu demiyor. Evet. Ya da ya bu insanlar bu benim balımı yiyip duruyor. Ben niye bunlar için bu işi yapıyorum
bedavadan.
Demiyor yani.
Maaş yok, sigorta yok.
Evet.
Hiçbir can güvenliği yok hocam. Evet. Yani bu tarafı güzel hocam. Anlama ağırlık veriyor diyorsunuz.
Buradaki mesele şu. Tasavvuf açısından bakıldığı zaman cüz'i anlamları vurguluyor Viktor Frankl. Külli bir anlamın olmadığını ileri sürüyor. Yani tüm zamanlar için geçerli bir anlamın olmadığını söylüyor. İnsanın gündelik yaşamın akışı içerisinde kendine anlam uydurması gerektiğini söylüyor.
Küçük küçük anlamlar, anlam parçacıkları diyelim biz buna.
Evet, evet, aynen öyle. Halbuki yani o bütünsel anlam olmaması zaten insanları krize sokuyor. Fakat Viktor Frankl'ın problemi şu. Sonuçta bilimsel referanslar çerçevesinde kalmak zorunda. Bilim ise bize külli bir anlam benim alanımın ötesinde diyor. Yani bu benim sınırlarımı aşan bir şey. Burada ne gerekiyor? Burada aslında gereken bilimin, psikoterapinin, diyelim ki felsefeyle, tasavvufla, dinle, sanatla işbirliği yaparak o külli anlam konusunda da insanlara bir pencere açmak olması gerekiyor.
Yönlendirmesi gerekiyor en azından.
Evet. En azından insanların buradan bir külli anlamı burada bulabileceklerini söylemek gerekiyor. Ama işte bunu söylemedikleri için bu ne oluyor hocam? Hiç durmadan yeni anlamlar üretmek biçiminde oluyor.
Sanki bu Rollo May'de onu gördüm. Hocam biraz daha böyle dinden istifade etmek şeklinde bir külli manaya yol açan bazı sözlerini gördüm. Ona inşallah biraz sonra gireriz de. Ama hocam her şeye rağmen en azından yani maneviyatı bir oranda da olsa Viktor Frankl vurguluyor.
Ha tabii o açıdan önemli bir kapı aralaması. Bir de hocam sonuçta bilim sosyolojisi bize söylüyor. Bilim insanları çalışırken egemen olan akademik geleneklere boyun eğer. Bir stratejik tercih olarak bunu yapar. Mesela Maslow adam açıkça söylüyor. İnsanlar diyor transpersonel psikolojiye hazır değildi. Ben humanist psikolojiyi onlara sundum. Humanist psikolojiyi bir geçiş olarak düşündüm diyor.
Yani benim vazifem öyle şey yapmak değil. Büyük dava adamı değilim diyor. Şimdiki
kabul görmek hocam önemli. Tabii. Adam şimdi APA'nın başkanıydı. Amerikan Psikologlar Derneği'nin başkanıydı. Evet. O meşruiyetini yitirmek istemiyor.
O yüzden mecburen bazı bilimsel takılmak zorunda kalıyor.
Evet, dolayısıyla bilim insanlarının bilim felsefesi de öyle söyler, onu söyler. Bilim dediğimiz modern anlamdaki bilim öyle nesnel, genel geçer, evrensel, insanın duygularından, dünya görüşünden arındırılmış bir şey değildir. Sonuçta bunlarla iç içe olan şeylerdir. Dolayısıyla insanların taktikleri, stratejileri, planları, programları bütün bunları da katar.
Hesaba katar. Evet. O zaman hocam Viktor Frankl'ı bitirmiş olduk.
Evet.
Hatasıyla, sevabıyla en azından bir mana arayışını hayatımıza tanıştırması güzel bir şey.
Evet.
Ama hocam onun bıraktığı yerden bizim alıp Müslüman
taşımamız
psikologlar, Sufi psikologlar, buradan alıp hayatın manası şudur deyip daha büyük manaya insanları taşımamız lazım. O küçük manaların büyük mana arkasında safa durması lazım.
Kesinlikle. Orada vurgulanması gereken nokta Batı bilim geleneği akla ve duyulara dayanıyor. Yani bunun anlamı şu, gözlem, deney, ölçüm ve akıl yürütme.
Evet.
Kalp yok. Külli anlam için işte kalbe ihtiyaç var yani.
Evet, evet.
Mesela Stanislav Grof, transpersonel psikolojinin önemli isimlerinden, o şunu söylüyor. Bilimin paradigmalarını bizim, yani bilimin çerçevesini, duvarları çok dar, genişletmemiz lazım. Metafiziği de dahil edecek şekilde. Çünkü bu haliyle bilim artık oluyor. Kısıtlayıcı oluyor, önleyici oluyor. Şunu yapsa en azından ona da razıyız aslında. Dese ki anlam beni aşan bir konudur.
Ben bilim. O konuya girmeyeyim dese.
Külli anlam. Yani bu benim alanımı aşar. Bu başka disiplinlerin konusu olabilir. Fakat genellikle bilimde uygulanan yol bunları inkar biçiminde oluyor. Halbuki bilime ters. Çünkü bilim sen açıdan bunun varlığını söyleyemediğin gibi yokluğunu da iddia edemezsin. Çünkü senin alanında değil.
Evet. Evet. Hocam şimdi geldik Rollo May. Bu da Amerikalı bir psikolog. Ve hocam sanki bu bizim eleştirdiğimiz noktalarda biraz daha iyi gibi. Viktor Frankl'a göre. Biraz daha dini imanı işin içine katıyor. Ve hocam çok felsefi. Ben burası okudum onun bu insanın kendini arayışı adlı kitabını. Man's Search for Himself diye hocam. Bayağı bir filozof gibi. Psikolojiden çok daha çok hocam dinin, teolojinin.
Evet.
Felsefenin konularına giriyor.
Ya onda mesela Paul Tillich'in arkadaşı olmasının da önemi var. Çok ünlü bir
30 teolog. 30 senelik arkadaşım diyor. Evet, çok evet, eski bir arkadaşım.
Onun üzerinde çok etkili olan bir isim. Başka bir konu da uzun zaman hasta yatıyor.
Kendisi.
Hmm. Şimdi bu da onun özellikle varoluşsal kaygı dediğimiz olayı onda doruk noktasına getiriyor.
Ölümle alakalı çok bahsetmesinin sebebi o demek
sebebi
ki.
Sebebi o. Yaşam ve ölüm. Başka benim pozitif bulduğum taraflardan bir tanesi edebiyatı çok fazla işe dahil ediyor. Mesela Kendini Arayan İnsan kitabında, diğer kitaplarında da öyledir de Batı'daki klasiklere sürekli atıf yapar. Psikolojiyle ilgili bir açıklama yaparken diyelim ki Tolstoy'du, Dostoyevski'ydi, Sartre'dı. Önemli böyle hikaye ve roman kahramanlarına atıflar yapar. O bakımdan psikolojiyi bir bilim dilinden daha ziyade böyle bir edebiyat ve felsefe diliyle, felsefi boyutu zaten güçlü sizin vurguladığınız gibi.
Evet, evet.
O şeklinde sunuyor. O anlamda bir de tabii şeyden geliyor. Tıp geleneğinden değil de sosyal bilimler geleneğinden geliyor. Klinik psikolog yani.
Çok fark ediliyor.
O da daha sözel, daha insanların daha kolay anlayacağı bir dilden gitmesini sağlıyor.
Hocam bu işte insanın kendini araştırması, kendini keşfi kitabında ilk başta da hocam soru şu. Bu diyor dağınık dünyada insan diyor kendisini nasıl bütünleştirecek?
Evet.
Yani darmadağın bir alemde yaşıyoruz. İnsan böyle çok dağılmış vaziyette. Maneviyat merkezler yok edilmiş. Böyle bir dağınık dünyada biz diyor kalbimizi nasıl veya kendi iç dünyamızı, iç alemimizi nasıl diyor bütünleştirip tek hale getireceğiz. Hocam yani bu psikologtan çok bir filozofun
sözleri,
ilahiyatçının sorusu. Ve diyor ki bu diyor çok zor bir soru. Pek çok insan bu konuda kafa yordu ama çok da kolay bir cevabı yok. Psikoterapistler için diyor hocam. Yani orada psikoterapiye bir esasında hemen daha işin başında sanki bir sınır çiziyor.
Evet, bir de mesela doğduğu çağ hocam 20. yüzyılın başı. Şimdi 19. yüzyıl aydınlanma felsefesinin böyle zirveye ulaştığı, pozitivizmin doruğa ulaştığı bir zaman. 20. yüzyıl doğduğu tarih 1909 ama yani buna en az 20 yıl eklemek lazım. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemler artık şeyin aydınlanma felsefesinin sorgulanmasıyla ilgili ayak sesleri var yani.
Evet.
Bunlar geliyor.
Çünkü hocam 2 Dünya Savaşı çıkmış. İkisini de görmüş. 1909 doğumluysa.
Evet. Ölümü daha yeni. 1994 o anlamda.
Evet.
Yani muhtemelen esas fikirleri 1. Dünya Savaşı'nın o zaman insanlarda oluşturduğu o büyük karmaşa, kaos, dehşet. Bir de İkinci Dünya Savaşı hemen bekleniyor. Yani Batı dünyası nasıl bir soğuk savaşı bekliyorduk yani. Pardon, soğuk savaşta Üçüncü Dünya Savaşı çıkacak diye her an bekliyorduk. Onlar da şeyi bekliyordu. İkinci Dünya Savaşı.
Evet.
Dolayısıyla o kaygılar, o korkular orada bir şey üretme çabası, anlam üretme çabası, insanı derinliğini araştırma çabası çok belirgin bir şekilde var. Bir de Freud'un anlattığı insan çok fazla indirgenmiş bir insan. Yani böyle güzel bir kitabı düşünün. Birisi almış onu, böyle buruşturmuş. İşte böyle bir şey yani, buruşuk bir kağıt ama o bir kitap aslında yani. O özellikle Türkçe'ye çevrilen başka bir kitabı daha var hocam. Yaratma Cesareti. Yaratma Cesareti'nde insanın aydınlanma felsefesinin görmediği o derinlikleri, Freud'un görmediği, o dönem psikologların pek görmezlikten geldiği boyutlara araştırıyor. Mesela keşif ve icatların kaynağını araştırırken çok ilginç hocam, rüyalara vurgu yapıyor. Rüyaların keşif ve icatlarda, hatta Nobel ödüllerindeki etkisine bol bol şeyler veriyor kitabında, Yaratma Cesaretinde örnekler veriyor.
Hocam bunları inşallah sıra sıra gideriz. Önce hocam bu hocam Türkçe'ye nasıl tercüme edildi bu kitap? Man's Search for Himself. İnsanın kendini arayışı mı?
Kendini arayan insan diye çevrildi. Evet, başka çevirileri de yapılmış olabilir.
Evet.
Ben kitabı böyle altını çizerek herhalde 3-4 kez şey etmişimdir.
Hocam ben de ana dilinden, yani İngilizcesinden böyle notlar alarak bugünkü insanların yaşadığı problemleri anlatıyor hocam bu kitapta. Ben buradan hocam bir tane söyleyeyim. Siz oradan desteklersiniz beni inşallah. İlk hocam bugün insanlığın diyor en büyük problemi hollow people diyor. İçi boş insan.
Evet.
Dolma insan diyor hatta hocam, staff diyor. Dolma gibi, yani dolmanın içi doldurulur ya hocam.
Evet.
İçi saman dolu insanlar gibi, robotlar gibi söylüyor. Daha hocam o yıllar demek ki bu içi boş insanlar bayağı bir piyasada yaygınlaşmış. Şunu söylüyor, eskiden diyor dinler vardı, eski kültürümüz vardı, hayata bir mana verirdi. Şimdi artık her gün aynı şeyi yapan, öyle yani bir hani fareler var hocam, rat race diyor buna İngilizler ya, yani Batılılar, fare yarışı. Hani o labirentlerde fareler koştururlar ya.
Evet evet.
Biz dışarıdan bakınca güleriz. Çünkü labirentteki çekerler sınırlıdır. Akşama kadar koşsa fare aynı yoldan gitmiş olur. Yani farklı bir iş yapmış olmaz. Bu diyor içi boş insan diyor bugün günümüzün diyor en büyük sıkıntısı diyor hocam.
Evet, çünkü şeyin yaşadığı zaman hocam Amerika'da artık kapitalizmin dolu dizgin gittiği, büyük bir zenginlik patlamasının olduğu zamanlar aynı zamanda.
Para kazanmak sıkıntı değil.
Sıkıntı değil ve insanlar, yani bizim tırnak içinde daha özel döneminden itibaren girmiş olduğumuz o tüketim kültürü çarkı Amerika'da o zamanlar dönmeye başlamış durumda yani. Bu tabii tüketim kültürü nedir? Tüketim kültürü sadece alışverişle ilgili bir şey değil. Giderek daha yüzeysel olmaya başlıyorsun. Derinlikten uzaklaşmaya başlıyorsun. Sürekli bir koşturmaca içerisinde oluyorsun. Sürekli bir stres ve kaygı yüklenip bunların üstesinden gelmek için bir çaba içerisinde oluyorsun. Böyle bir denkleme sokuyor insanı.
Hocam orada bir isimden bahsediyor. William Randolph Hearst diye bir adam varmış. Çok müthiş diyor, servet biriktirdi ama evinde ölüm kelimesinin kullanılmasını yasaklamıştı diyor. Dediğiniz gibi yüzeysel bir hayat. Herkes para peşinde. Hani hocam vardır ya, altın peşinde olan kovboylar, evet. Filmden seyretmişizdir. Böyle nehirlerden altın toplarlar falan. Bu zenginliği hocam o da görmüş demek ki. Ama diyor insanların içi boşaldı. Eski dönemlere göre.
Evet.
Önce insanların daha bir hayatla alakalı felsefeleri vardı, inançları vardı. Şimdi böyle biraz sonra hocam çok komik bir örnek de verecek. Bu içi boş insanla alakalı. Hatta şunu söylüyor hocam. Bu insanların çoğu diyor, yani işte 65'inde emekli olur, boş hayat yaşayanlar, yani manasız, işe gider gelir, böyle mekanik bir hayat, robotumsu bir hayat. Sonra diyor 65, yani 65'te emekli olur, kısa bir sürede ölür kalp krizinden falan. Esas da bana sorarsanız diyor, bu kalp krizi değil, can sıkıntısından ölümdür diyor hocam. Çünkü bir insan içi boş olduğu zaman yaptığı işleri de bir mana veremiyor. Hepsi can sıkıntısı haline geliyor.
Evet, yani şey, varoluşsal boşluk kavramı şeyde çok geniş bir yer tutuyor Roland May'de. Aslında kendisi de sonuçta ona bir çözüm arıyor. Kendisi de bunu yaşıyor yani. Bir de şunu vurguluyor. İnsanlar diyor, bir, ne istediğini bilmiyor. Daha ilerisini söyleyeyim diyor size. İnsanlar ne hissettiklerinden pek anlamıyor. Yani insan kendi hislerine yabancılaşmış.
Evet.
Bunu şeye benzetebiliriz. Mesela kulağımız duyuyor gibi ama ne işittiğimizi algılayamıyoruz.
Düşünmüyoruz.
Bir koku alıyoruz ama o kokunun ne olduğunu, iyi mi, kötü mü, güzel mi, çirkin mi olduğunu fark edemiyoruz. Bu duyularla ilgili düşünün ki bu duygularla ilgili olduğu zaman mesela ben çocuğumu, eşimi, arkadaşımı seviyor muyum, nefret mi ediyorum? Karmaşık duygular yaşıyor.
Ve orada kaçıştan bahsediyor hocam. Yani insan diyor bundan da korkuyor kendisiyle evet. yüzleşmekten. Dış dünya ile bu boşluğu doldurarak kendisinden bir kaçış yaşıyor gibi bir şey de söyleyeceğim.
Evet, aynen öyle. Zaten modern zamanlarda insanların mesela en tehlikeli şey boş vakit. Mesela eskiden insanların boş vakit kendi içine derinleşme zamanı iken kendi iç dünyasında insanların en büyük tehlikesi kendiyle yüz yüze kalmak. Mesela bunun en tehlikeli sahnelerden bir tanesi yorganın başına çektiğin zamanki an. Niye? Yalnız yaşıyorsan kendi kendine kalmışsındır. O nedenle mesela uyku tutmaması eski zamanlarda kitlesel değildi ama şimdi kitlesel bir şey. Niye? Çünkü şeyler üşüşmeye başlıyor.
Fikirler, i̇çindeki düşünceler.
Bir de içindeki kalbin de haykırmaya başlıyor. Yani bir yanlış gidiş var burada diye bir mesaj veriyor. Bir de tabii gündelik fikirler beyninde cirit atıyor.
Aslında hocam bizim bu tabii mesele hocam biraz şimdi tasavvufa getirirsek bir kere sufilerin hayatın manasıyla alakalı hiçbir sıkıntısı yok. Çünkü biz evet. bu aleme Mevlana'nın tabiriyle Rabbimize aşık olmaya, ona kul olmaya geldik. Sevgiyle kulluğa geldik. Her eşyayı, her varlığı ihtiramla efendim kabul etmeye geldik. Öyle güzel bir manalı dünya ki hocam. Her an bir iyilik yapmak için fırsat. Her an Allah'a kul olmak için bir fırsat. Böyle bir dünyada insanın can sıkıntısı falan filan yani bunlara yer yok zaten bir kere.
Evet ama şimdi May hangi gelenekten geliyor hocam? Aydınlanma felsefesi aslında tarih Rönesans'tan beri şunu söylüyor yani. Bu dünya dediğin nedir? Bu tabiat dediğin şey insan için sadece bir araçtır. Hiç özel bir değeri yoktur.
Allah'ın çok, gönderdiği özel bir hediye değildir. Hiçbir nimet değildir.
Çok özür hocam. Neye benzetiyorlar biliyor musunuz? Çok yanlış bir gönderme ama hani onların kafasına fahişe olarak görüyorlar doğayı.
Allah Allah. Bu kadar insan kötü görür ya. Bu kadar kötü
bu kadar
bakar.
Kötü. Bu kadar kullanıma dönük. Dolayısıyla bu sonucu ne oluyor? Sonucu hocam şey oluyor. Düşünün ki bir yağmur yağdığından bir kar yağdığında orada siz ilahi tecellileri görürken, çiçekteki güzelliğe hayranlıkla bakarken birdenbire onların her şeyi sadece alım satımda ne değeri var, alışverişte ne değeri var.
Kar yağdığı zaman ben nasıl bir ticari, mesela tekerlek mi satacağım, zincir mi satacağım herhalde onu düşünüyorlar.
Yani aynen öyle. Yani şu suyu içerken bu suyun muazzam özelliği. Şey hocam merak etmiştim ben. Atmosfer nasıl oluşmuş diye. Atmosfer hocam volkanlardansa zehirli gazdan oluşmuş. Gazlardan.
Rabbimizin bak, güzelliği.
He, o celali tecelliler cemali bir tecelliye dönüşmüş. O zehirli gazlar bizim için bir yaşam kaynağı haline
dünyayı
dönüşmüş.
Koruyan bir zırh oluşmuş.
Aynı zamanda bir zırh. Bir de her an teneffüs ettiğimiz şey. Bir an nefessiz kaldığımızı düşünelim yani. Dolayısıyla böyle bir denklemde geliyor dünyaya Rolla May.
Yani hocam her kar tanesini bir melek yeryüzüne indiriyor. Kar yağdığı zaman Allah'ın rahmeti yağıyor. Biz yağmura rahmet deriz. Bizim kültürümüzde rahmet yağıyor deriz mesela. Şimdi ya bizim için yağmur, kar bunlar mutluluk. Ne bileyim her şey Müslümana mutluluk veriyor. Hani manasız gözüken her şey bizim için çok derin manaları var. Keşke hocam işte Batı alemine tasavvufu, İslam'ı böyle Mevlana gözüyle anlatabilsek de insanlar hocam böyle mana aramak için saçma sapan işlere girişmesinler. Hocam ben ikinci bölümde belki bu konuya girmek istiyorum.
Hocam şurada buyurun. Bir ilave yapayım. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bir açıklama yaptı. Dedi ki hava ve su kirliliği yılda 9 milyon insanın ölümüne neden oluyor. Peki koronadan dolayı ne kadar insan ölüyor? Bunun 6'da biri. 1,5 milyon.
Ama korona büyük düşman ilan ediliyor.
Şimdi bunu koronayı küçümsemek için söylemiyor. Şey için söylüyor. Yani hava ve su kirliliğinde geldiğimiz nokta. Bu diyor bir intihar girişimidir. Üstelik diyor koronanın aşısı çıktı çıkıyor ama yeryüzünü bu hale getirdiğimizde biz onun bir aşısı yok.
Evet.
Şey bakıyorsunuz hocam mesela devamında açıklamalarında var. Bütün şey çevreciler, ekoloji hareketleri hep geleneksel zamanlarda, kadim zamanlardaki mesela tasavvufta da o vurgulanan tabiatın da insana bir emanet olduğunu, insanın da tabiata bir emanet olduğunu, ilahi bir tecelligah olduğunu, özel anlamı ve değeri olduğunu, bir alım satım, bir nesne olmadığını, bir eşya olmadığı vurgusuna gidiyor. Yani şeyde bilimin o anlamda hocam şeye, geleneğe, tasavvufa en yakınlarından birisi ekoloji oldu o anlamda.
Hocam belki Müslümanların bilimde çok ilerlememesinin bir sebebi de biz çok merhametliyiz hayvanlara, maymunlara. Yani biz mesela bir maymun alıp da bu hayvancağız delik deşik edemezdik. Herhalde
tabii.
Müslüman bilim adamı olarak.
Tabii tabii.
Batı'da bu kapitalist felsefede ise acımasızca atomu da parçaladılar. Yüz binlerce insanın ölmesi pahasına.
Evet.
Yani acıma, merhamet olmadığı için tabii gerçekten de bir dünyevi konuda başarılı. Mesela hocam Rus metodu var savaşta da biliyorsunuz hocam. Grozny hocam buna model diyorlarmış. Nedir bu model? Bir şehri yerle bir ediyorsunuz hocam. Hiç kimseye acımıyorsunuz.
Moğolların yaptığı
ve gibi. Ve savaşı kazanıyorsunuz. Hocam bu başarı mıdır Allah aşkına? Yani orada 1000 tane asker var, siz 100 bin kişi öldürüyorsunuz. O 1000 askeri temizlemek için. Diyeceğim yani bizim belki de birazcık geri kalmamızın sebebi hocam bu da olabilir. Çünkü biz Müslümanlar arıya, karıncaya, maymuna, fareye neyse hocam acırız yani.
Evet. Bizim hocam üniversitede İktisadi Sistemlerin Temelleri diye bir dersimiz vardı. Profesör Doktor Beşir Hamitoğulları geliyordu. Doktorasını Sorbonne'da yapmıştı. Çok ünlü bir hocaydı. Şimdi mesela kapitalizmin gelişimini anlatıyor. Şimdi kapitalizmin öncesi dönem var. Mesela o emperyalizm süreci olmasaydı kapitalizm süreci ortaya çıkmıyor.
Çünkü o kadar parayı çalmadan nasıl sermaye biriktireceksiniz ki?
İkincisi mesela kapitalizm ilk sanayi devrimi şeyde oldu, İngiltere'de oldu. İngiltere bu devrimi şeyle yaptı. İlk böyle Amerika kıtasına giden İspanyollar ve Portekizler oldu. Onlar dönerken altın getiriyor. Bunların birkaç gemisini şeyler İngiliz korsanlar ele geçiriyor. Ve bu altınları şeye sokuyor. İngiltere'de sisteme sokuyor. İngilizler bunu şeyde kullanıyor. Endüstri devrimini finansmanında kullanıyor.
Hocam bunu yaparken de Hindistan'daki dokumacıların parmaklarını
kesiyor. Aynen
yani
öyle.
Dokuma yapamasınlar da hocam bunu bir Müslüman yapabilir mi ya?
Ay yapamaz. Yani
yapamaz hocam. Aklımıza da gelmez hocam böyle
gelmez.
Bir şey.
Gelmez. Aklımızın ucundan geçmez.
Yani hocam
yani.
Kötülükte bile Müslümanların şeysi, hayal dünyası çok sınırlıdır. Hocam bu konuyu biraz devam edelim ikinci bölümde. Biraz uzadı. Kaldığımızdan devam edelim inşallah. Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisi bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir araya giriyoruz.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Erkan Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, tasavvuf ve insan psikolojisi programının ikinci bölümünde sizlerle beraberiz. Ben Deniz Süleyman Derin ve Ali Rıza Bayzan hocamız. Şimdi hocam dedik ki Müslümanların yani kötülük yapmak istesek bile hocam bizim hayalimiz sınırlıdır.
Evet.
En kötü bir adamı vurup öldürür yani bir insan. Ama böyle barmağını keseyim, bilmem işkence yapayım. Aklımız hocam gelmez bizim ya.
Evet. Mesela yani, seri katiller de bizden çıkmaz hocam.
Hiç çıkmamış hocam belki de tarihimizde. Çünkü hocam böyle bir boşluğa yer yok. Yani
evet.
Sapıklığa. Hocam bunların hepsi can sıkıntısı diyor Rollo'ma. Hatta hocam şimdi yeri gelmişken anlatayım. Bir tane efendim Bronx şehrinde bir otobüs şoförü, belediye otobüs şoförü. Hocam bir gün otobüsünü alıp kaçıyor. Bir hafta sonra başka bir eyalette yakalanıyor. Tabi bu ara haberler çıkıyor New York gazetelerinde bununla alakalı. İşte falanca şoför aldı arabasını, otobüsü, devletin otobüsüyle kaçtı falan. Ya adamı yakalıyor. Ya diyor, sen diyorlar niye bunu yaptın? Hani bir hırsızlık yapmak için yaptın? Niyetin neydi? Vallahi diyor yıllardır aynı yerde araba sürmekten bıktım. Ya diyor şöyle bir farklılık olsun diye. Aldım başımı sürdüm otobüsü gittim diyor. Şimdi şirket bana büyük ceza vermek istiyor hocam. Çalıştığı şirket. İşten atmak, işte maddi tazminat falan ödettirmek isterken adam bu ara hocam o şehirde meşhur oluyor. Geri geldiğinde büyük bir kahraman gibi karşılanıyor. Bronx şehrine. Şirket de vazgeçiyor bunu mahkemeye çıkarmaktan, tazminat istemekten. Çünkü bu adam bu sefer reklam belki aracı olarak kullanmaya başlıyor. Çünkü diyor ki Rollo May, ya diyor bu şehirde herkesin acayip canı sıkkındı zaten. Sanki diyor bu adam bunu yaparak bir parça olsun olağan dışı bir iş yapmış oldu. Farklı bir iş yapmış oldu. Sanki insanların gönlüne biraz su serpti. onların yapamadığı bir şey yapmış olarak. Şimdi hocam bu kadar hayat diyor, manasını kaybetmiş durumda diyor Rolla May. Çünkü hocam sizin biraz önce dediğiniz gibi eğer büyük mana olmazsa yaptığımız küçük işler çok manasız. Her sabah kalkıyorsun, işe gidiyorsun, para kazanıyorsun. Hocam kozmik zamanda insanın ömrü 2,5 saniye falan. Yani hani Jüpiter'in falan dönüş var ya, evet. Kaç yılda dönüyor etrafında. Evet. O kozmik zamanda biz 2,5 saniye falan yaşıyoruz. Ya bu zamanda üniversite bitireceksin, bilmem ne yapacaksın, hasta olacaksın, acı çekeceksin. Eğer ahiret yoksa, eğer zulüm görüyorsak, bunun bir karşılığı yoksa ahirette.
Evet.
Yani pek çok insan diyor ki batıl insan. Ya kardeşim niye eziyet çekeyim ki? Niye hasta olunca yıllarca ve yaşlanınca hasta çekeyim? Hocam mesela biliyorsunuz batıda şu anda şey icat ettiler, bu ötenaziyi.
Evet.
Bu da bunun neticesi.
E tabii.
Yani yaşlanmak hocam hayatın bitmesi manasına gelmiyor ki. Biz yaşlandıkça elimize tesbih alır, torunlarımızı büyütürüz. Daha manalı bir hayat yaşarız esasında.
Şimdi mesela İskandinav ülkelerinde hocam, yaşlılar artık kendilerine bakamayacak duruma geldiği zaman uçuruma götürülür. Oradan uçuruma sürüklenirdi bir sepetle. Yani batı geleneğinde ötenazi bir gelenek olarak zaten var yani.
O Eskimo'da da var sanki biraz.
Nasıl?
Eskimo'lar
şeye yüklüyor.
Bir buz parçasına.
Bir buz parçasına yüklüyor ve orada şey diyor. Vedalaşıyor yani.
Yani hocam
bu... Şimdi dolayısıyla şeyi hani bizde yaşlılara verilen kutsal değer ile oradaki bu vahşi manzara yani nasıl... Ne kadar büyük bir fark yani.
Demek ki kapitalizm bu adamların genlerinde var. Şöyle yani artık üretemiyorsan sen evet. Bir varlık değilsin. Sen bir insan değilsin. Ürettiğin ve tükettiğin oranda insandın. Yaşlandın. Evet. Üretemediğin için tüketemiyorsun. Hani paran yok elinde.
Evet.
O zaman sen yokluğa mahkumsun. Halbuki bizim kültürümüzde, tasavvuf kültüründe yaşlılara karşı müthiş bir sempati, sevgi, hizmet aşkı vardır. Hatta derler ki men hademe kudime. Hizmet eden hizmet görür. Biz bunu daha çok şey için anlamışız hocam. Yaşlılığa hizmet eden yaşlandığında hizmet görür diye. Mesela hocam Türkiye'de şimdi koronaya bakıyoruz. Ona da hocam gireceğim biraz sonra, esas bu konuyla alakalı. İki mesele var hocam, girmek istedim. Bir, hani siz dediniz ya insan baş başa kalmaktan korkuyor. Hocam bu korona günleri tam baş başa kalmak için bir fırsat. Ona biraz sonra girelim. Esas şuraya gireceğim noktayı. Bizim mesela ülkemizde 65 yaş üstüne işte sokağa çıkma yasağı getirildi. Onları korumak için. Hocam ben çok hoşuma gidiyor bu tavır. Yaşlılarımızı bir, ne diyeyim hocam, tarihi zenginlik, manevi zenginlik olarak görüp onları koruyoruz. Halbuki aynı batılılar, hocam ölenlerin çoğu yaşlılar huzur evlerinde öldü. Hastalıktan değil hocam, işin daha kötüsü. Açlıktan ve susuzluktan.
Çünkü şeyler
bakanlar kaçtı gençler. Hocam nasıl bir bu acımasızlık?
Evet, yani aslında kapitalizmin temelinde de narsizm var. O diyelim ki İskandinavya'nın eski kültürü de o anlamda narsist bir kültür. Zaten kapitalizm için narsizm birbirini besleyen şeyler. Bizde gelişmeyişinin bir nedeni o. Ha bu şu anlamda anlaşılmasın. Yani bir toplumsal kalkınma, ekonomik kalkınma olmasın anlamında değil. Sadece vahşi kapitalizm biçiminde olması çok
büyük. Yani başkasının zararını olmasın hocam. Kastımız evet. Bu. Yoksa insan helalinden kazansa, üretse, çok üretse bunun hiçbir sıkıntısı yok. Ama çevreye katlederek, hayvanları katlederek,
evet.
insanları katlederek hocam. Yani Afrika'daki insanı köle yaparak, ne bileyim, aborjinleri öldürerek. Biz bunun karşısındayız. Yoksa tabii ki kalkınmak ve gelişmek güzel bir şey.
Evet.
Şimdi hocam o zaman yani yaşlılarla alakalı demek kapitalist bir düşüncesi var bu batı felsefesinin. Psikoloji de buna uygun hocam. Sanki hocam yakında bu gidişle batı hastanelerinde ötenazi düğmesi olacak. Hastalara bir hak olarak. Canınız evet. Sıkılınca buraya basın, hayatınızı sonlandırın falan
ya
gibi.
Ya bu yaşlılardan daha sonra şey geçecektir. Yani herkese bu belki de seçenek sunulmaya başlanacaktır ya da insanlar fiilen kendisi bunu işte intihar oranlarındaki yükseklik ya da intihar vari şeyler nedir? İnsanların uyuşturucuya yönelmesi, işte alkole aşırı yönelmesi, bütün bunlar da aslında gene bir tür şey, yumuşak intihar
hocam,
biçimi.
O benim bu notlarımda var. Bu diyor insandaki boşluk uyuşturucuya davetiyedir diyor Rollo May. Yani insanlar içi boş oldukça kendilerini böyle evet, ümitsizce esrar, eroin, uyuşturucu, alkol, eğlence bunlara vererek hayatlarına bir boşluk doldurucu hani hocam böyle tutkal gibi bir şeye bakarlar diyor.
Evet. O dönemler yaşadığı dönemler hocam bir de şey tabii hippie hareketinin en yaygın olduğu zamanlar ve uyuşturucu kullanımının böyle zirveye çıktığı zamanlar, özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra uyuşturucu kullanımı dehşet. Şeyin zaten ölüm tarihi 1994. Yani o anlamda yakın bir tarih. 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki Amerika'daki aşırı zenginlik bir anlamda şey, gençlikte de bir çıldırma noktasına getirdi. Çünkü her şeyi elde
bulluk,
ediyor.
Evet, hiçbir engel yok.
Ama ne yapacak yani? O zaman böyle marjinal akımlar ortaya çıkmaya başladı. Bunlar aynı zamanda panseksüalist hareketlerle uyuşturucu bir araya geldi. Diyelim ki Osho mesela.
Evet.
Bizde şey olarak Hindu guru olarak yansıtılır. Hatta Sufi olduğu yansıtılır. Ama Osho'nun YouTube'da şeyleri vardır. Videoları vardır. Belgeseller var orada. Yapmış olduğu şey hocam, panseksüalizm ve uyuşturucuyu birleştirerek böyle bir
New Age.
Evet. New Age hareketi ve yani sonuçta şey, ama bir açıdan baktığınız zaman işte o insanların anlam arayışına bir kendince bir cevap bu yani. Yani o sistem, o anlam boşluğu bu tür şeyler doğurdu. Hareketler doğurdu.
Hocam bunu sık sık söylüyor bu Rollo May. Yani ben diyor bu New Age'lere çok karşıyım. İşte Hindistan'dan gelen ve çoğu zamanla kriminal hale gelen, çete veya suç organizasyonu haline gelen diyor New Age gruplarına karşıyım. Bizim esas diyor hocam klasik dinlerden, tabii kendi Hristiyanlığı kastediyor belki, istifade etmemiz gerekir diyor. Hani bu çok meşhur ya şu anda hocam Batı'da. Batı'da hocam biliyorsunuz yani böyle bu yoga, Budizm son evet. derece popüler hale geldi yani. Bunu da pek kabullenmiyor. Normalde geleneksel psikolojide hocam şu anda yani Batı'da bayağı yer etmiş durumda bu meditasyon falan.
Çünkü sonuçta insanlar şeyle Batı'daki psikoloji derdine derman olmayınca, psikiyatri problemlerine çözüm üretemeyince insanlar alternatiflere başvuruyor. Ama alternatiflere de başvururken onu kendine benzetiyor.
Evet.
Diyelim ki yoga bir ruhsal gelişim sistemi iken Hindistan'da varsayalım, onu alırken onu kapitalizmin rengine bürüyüp
eğlence sanki,
kendi narsizmine uygun hale getirip o şekilde kullanıyor bunu yani.
Eğlence sektörüne sakız yapıyor.
Onun bir parçası haline getiriyor.
Hocam,
şimdi bu şey gibi yani namazı fizik egzersiz olarak olsun diye kılmak. Tamam, namazın bir fizik egzersiz boyutu var ama onun için kılınmıyor. O bir şeydir.
Veya Ramazan ayında nasıl diyete girecektim? Şimdi Müslüman ülkede yaşıyoruz. Oruç tutmasak da ayıp olur. Hani periz niyetine oruç tutmak gibi sanki.
Evet.
Hocam bu şeyde çok ilginç bir görüşü var. Kaliforniya'da neredeyse her iki kişiden birisi psikolog, psikiyatrist oldu diyor. Bu diyor bizim toplumumuzun diyor çökmeye başladığını gösterir. Roma İmparatorluğu'na örnek verirken başlangıçta filozoflar şey konuşuyordu diyor. Hakikat, beauty, güzellik, sanat. Sonra diyor konu değişti, kendini korumaya falan filan iş meseleye getirdiler. Bir toplumda hocam psikologlar çoğaldıysa diyor o toplumun çöküşe gittiğinin göstergesidir bu diyor.
Çünkü şey, meslek olarak ihtiyaç artıyor. İhtiyaç, niye bu kadar ihtiyaç doğuyor?
Evet.
Çünkü problemler yaygınlaşıyor. Psikologlar genellikle sonuç olarak ortaya çıkıyor.
Evet.
Türkiye'de ben hatırlıyorum 90'lı yıllarda mesela psikoloji bölümüne gitmek hocam muhafazakar çevrelerde marjinal bulunurdu. Şeye yakın görülürdü psikolojiye.
Deliliğe.
Felsefeye yani. De deliliğe de yakın olarak görülürdü. Ama mesela 1990'larda böyle, 2000'lerde ise artık muhafazakar çevrelerde bir şey
popüler patlaması. Meslek haline.
Popüler meslek. Ve ilginç bir şey de hocam, mesela ben ücret karşılaştırması yapıyorum. Muhafazakarlarda psikolojik sorunların ne kadar ilerlediğinin göstergelerinden bir tanesi muhafazakar sektördeki psikolog ve psikiyatrların fiyatlarının çok yüksek olması.
İlginç demek hocam, bizde daha ciddi üstünde. Problemler var.
Evet, ortalamanın üstünde. Bu aynı zamanda tabii şey, geleneğin içinde yaşamayınca gelenek senin için bir çözüm üretmez yani.
Yani gibi yaşayınca evet. O geleneğin içinde
evet.
Müslümanmış gibi, evet. Şey, Sufiymiş gibi davrandığın için hocam daha çok şey çekiyorsunuz.
Problem
çekiyor. Çünkü diğeri
iki arada bir derede kalmışsın.
Evet, diğer hocam daha böyle kendince rahat. Mesela bir Batılı hocam, şimdi hiçbir kaygısı yok. Yani ahlaki açıdan söylüyorum. Yaşıyor yaşadığı gibi, sıkışınca intihar edip kurtuluyor. Biz ise hocam dinimizi yaşayamadığımız gibi Batı kültürüne de çok etkilenmeye başlıyoruz. Devamlı bir gerilim içinde yaşıyoruz. Yani bir şeyler yapıyoruz ama bu haram diyoruz dinimizde. Yapmam lazımdı. Ama Batılı o gerilimi yaşamıyor.
Evet, yani nefsi emmare gibi.
Evet.
Şimdi nefsi levameye gelişmek bir açıdan bir ruhsal evrilme ama orada bir gelgitler, çatışmalar, iyi ile kötü arasındaki karmaşalar insan için, sinir sistemi için yorucu bir şey. Evrimini devam ettirip işte nefsi mülhimeye doğru bir geçiş sağlaması lazım yani.
Biz işte hocam yani batıyla kıyas edersek kendi halkımızı nefsi levame seviyesindeyiz. Evet. Kalbimizde güzel duygular var, dini inançlarımız var Allah'a şükür. Ama bir yandan da kapitalist bir nizam var, sistem var hocam. İnsanı çok kazanmaya, çok efendim işte kullanmaya, tüketmeye itiyor. İki arada bir derede kalmak derler ya, işte bir kısım insan zekatını veremiyor. Bir kısım insanlar Müslüman olduğu halde işte vakti gelmiş hacca gidemiyor bir türlü. Vakti yok çünkü. Bu da tabii hocam iç gerilim yaratıyor. O yüzden hani bu sıkıntıyı aşmak için dediğiniz gibi nefsi itminana erdirmek herhalde son mertebeye erişme. Artık savaş bitiyor o zaman.
Evet en yani. Evet. Tabii manevi gelişim devam eder de hani en azından kritik eşikleri atlamış olur.
Hocam diyor ki bu Rolamay bu zamanda diyor boşluğu dolduran bir şey çıktı ortaya. Başkası ne der kaygısı.
Evet.
Uyudum kalabalığa tamamen. Kalabalığa uymak hatta diyor bu esasında hürriyeti kaybetmek demektir diyor. İşte moda çılgınlığı var. Siz modaya uyuyorsunuz. Hocam bu konuda ne diyor sizce Rolamay?
Evet o anlamda yani gelmiş geçmiş en çılgın hareketlerden birisi olduğunu söylüyor çoğunluğa uymanın. Ama ilginç olan şu hocam. Psikiyatri ve psikoterapilerin çoğunluğun amacı insanı zaten çoğunluğa uydurmak. Normalleştirmek demek.
Çoğunluğa uymak demek.
Evet herkes gibileştirmek oluyor. Şimdi şey Rolamay'ın işte o bakımdan Yaratma Cesareti kitabı önem taşıyor. Orada insanın içerisindeki insana diğer insanlardan farklı boyutlarını da geliştirmeyi önemsiyor, vurguluyor.
Hatta hocam bu krizleri o üretmek için bir cesaret olarak görüyor. Yani
evet.
Eğer bir insan diyor depresyonda ise bu adam bu depresyonunu iyi kullanırsa hani yaratıcı kelimesini kullanmış o başarıya ulaşır diyor. Yani bu negatif duyguları halleri de diyor konstruktif yapıcı şekilde kullanmak lazım diye ilginç hocam hakikaten İslam'a da uygun bence evet. O manada fikirler de var.
Şeyde mesela Yaratma Cesareti kitabında şöyle yazıyor. Mantığımız da diyor bizi durmadan uyumaya itiyor. Nereye uymak? Deli bir dünyaya,
ya.
Deli bir yaşama.
Ne kadar güzel ifade etmiş. Deli bir dünya mı? Deli bir yaşam
yaşama,
var. Düşüncesizce bir yaşama.
Mantığımız niye ona? Çünkü aslında şu hocam, insan yeterince bilinçlenmemişse tırnak içinde o da sürü canlısıdır. İnsanda sürüye uymak güdüsü vardır. Bunu mesela diyelim ki epey yapılan deneysel çalışmalar var. Vapurdan insanlar iniyor mesela. Bazı insanlar azınlık bir tarafa, çoğunluk bir tarafa gidiyor. İnsanlar hemen çoğunluğa uyar mesela.
Tabii kalabalık nereye gidiyorsa oradan gider.
Modern mantığı da odur mesela.
Yani bu kalabalık yanlış yapmaz, düşeğin peşine der.
Evet, mesela modern mantığı da o. Yani mesela hocam bundan 10 sene önce insanların böyle yırtık pırtık elbise giydiğini düşünebilir miydik?
Hocam tımarhaneye götürürlerdi. Bu adam ya, kaçmış yani, tımarhaneden derlerdi.
En azından şey dersin ayıp dersin. O da ayıp bulurdu yani.
Utanırdı.
Ama şimdi insanlar yeni aldıkları pantolonun yırtık olmasını diyelim ki tercih ediyorsa.
Hatta daha pahalıymış hocam. Benim bir akrabam var. Bu tür pantolonu satıyor. Bana gerçi yasak getirdim de satma bunları diye. Dinler mi bilmiyorum ama sağlamı 40 lira yırtığı 45 lira.
Çünkü bir daha işlem yapıyor.
Hayır çok zor hocam onu öyle yırtacaksın falan.
Evet.
Çok da yırtmayacaksın ki tamamen kopmasın falan. Evet.
Dolayısıyla şey bu anlamda Rolamay şeyi vurguluyor. İnsanın üstün tarafını vurguluyor. Mesela vecd kavramı hocam mesela psikolojide onun zamanında kabul edilen bir kavram değil yani. Vecd kavramını vurguluyor. Mesela orada şeye ayrımı yapıyor. Bir şey akıl dışı olabilir. Akıl dışı olmak diyor iki anlama gelir. Bir akıl üstü olabilir.
Evet.
İki akla ters olabilir. Vecd diyor akla ters değil. Akıl üstü diyor.
Hmm.
Suprarasyonel. Evet. İrrasyonel değil. Hmm. Suprarasyonel.
Akıl ötesinde bir şey.
aklın üstünde bir şey.
Tamam.
Şimdi akıl dışı kelimesi o anlamda diyor yanlış kullanılan bir kelime. Çünkü akıl dışı akılın üstünde de olabilir, altında da olabilir yani.
Eyvallah.
Şimdi şeyi düşünelim mesela hocam, zeka. Şimdi normal zekanın üstünde olmak kötü bir şey mi?
Değil.
Yok, üstün zekalı diye övüyoruz. Peki diyor, yani onu demeye getiriyor. Kişilikle ilgili olarak niçin üstün kişilik özelliklerine geçiş bir şey olsun, normal hastalık, dışılık olsun diyor.
Eyvallah.
Ha, burada eleştirmen gereken nedir? Nasıl zekadan normalin altına düştüğün zaman kötü, normalin altı işte morondu, idiottu,
evet,
embesildi vesairdi. Burada da öyle yani. O anlamda psikolojinin Freud'dan sonraki hareketi de insanların üstün ve gizil özelliklerini açığa çıkartmak, onları aktif hale getirme konusunda bir yönelim oluyor aslında.
Hocam bunu inşallah haftaya devam edelim. Bayağı geçtik, vaktimizi açtık ama evet, hakikaten evet. Rollamayı da bize çok malzeme veriyor hocam. Bunu
veriyor, veriyor.
İtiraf etmek
burada
lazım.
Yaşam öyküsünde tek bir noktaya değineyim. Hı. Bütün bu fikirleri geliştirmesinde bir dönem ilahiyat eğitimi almış olması da bir etken yani.
Hocam
yani
şimdi oradan,
oradan psikolojiye üstü açık değil belki. Heh. Üstü örtülü geçişler yapmış May.
Eyvallah hocam. Anlaşılan eserlerinde ilahiyat kokusunda hissetmiştik. Evet muhterem dinleyicilerimiz, Ali Rıza Baycan hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta rollamaya başladık onun eserlerine. Bu şekilde devam edeceğiz inşallah. Bir sonraki haftada görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.